Ayrım 4.
Yabancı dilleri pek bilmeyen gençlerimiz bizim edebiyatımızı da tanımlamadıkları için çır çırpmak bir aleme geldiklerini, her şeyin kendileriyle başlayacağını sandılar. En cılız eserlerini gözlerinde büyüttükçe büyüttüler. Elbette öyle olacaktı. Kafasını geçmişle yoğurmayan insan kendini ölçemez, sınırlarını anlayamaz. Hem kendi kendine aşırı bir hayranlığı olur, hem de yaptıklarını geçmişten kalanla karşılaştırmadığı için özündeki gücü de geliştiremez. Gençlerimizin bir düzüğe biz biz diye böbürlenip yine de yerlerinde saymaları bu yüzdendir. Eskiden okullarımızda divan şiirinin tuttuğu yere saz şairini geçirmek isteyenler oldu. Türk saz şiirinin çok güzel birkaç eseri vardır, onlar çocuklarımıza elbette okutulmalı, elbette öğretilmelidir. Eskiden Karacaoğlan gibi, Gevheri, Emrah gibi şairleri bilmek istememeleri, anlamamaları bağışlanacak şey değildir. Ama şunu da söyleyelim ki, saz şiirimiz okullarda divan şiirinin yerini tutamaz, çok dardır. Yüzyıllar arasında hemen hemen hiç değişmeden sürüp gitmiştir, durgun bir sudur. Divan şiirimizde de Avrupa edebiyatlarında gördüğümüz zenginleşmeleri, değişmeleri pek bulamayız. Divan şairlerimiz de oldukça kapalı bir alem içinde öylece durup kalmışlardır. Ama saz şiirinde divan şiirindeki kadar da hareket yoktur. Fuat Köprülü'nün Saz Şairleri antolojisini bir karıştırın, 16. yüzyılda gelmişlerin söyledikleriyle 19. yüzyılda gelmişlerin söyledikleri arasında bakın büyük bir fark görebilir misiniz? Onlarla karşılaştırılınca Baki ile Naili'nin arasında ne kadar başkalık olduğu görülür. Hem saz şairlerimiz Karacaoğlan ile belki bir ikisi daha bırakılırsa hep divan şiirine özenmişlerdir. Divan şairlerimizin İran'dan örnek aldıklarını, saz şairlerimizin ise yerli kaldıklarını tamamıyla bizim olduklarını söyleyenlere bakmayın. Ne dediklerini pek bilmezler. Belki de işlerine öyle geldiği için bile bile yalan söylüyorlardır. Bizim saz şiirimize de en çok divan şiiri yoluyla İran havası işlemiştir. Gevheri'yi, Aşık Ömer'i, Dertli'yi, Zihni'yi okurken bunu açıkça görürsünüz. Ancak onlar İran şairlerine benzemekte divan şairleri kadar usta değildirler. Saz şiirinin okullarda divan şiirinin yerini tutamaması için büyük bir sebep daha vardır. Yüzyıllar boyunca bu ülkenin aydınları kaside, gazel yazmaya heves etmişlerdir. İçlerinde koşma yazıp mani düzen pek olmamıştır. Saz şiiri aydın olmayanlara, orta sınıfa da değil, büsbütün okumamışlara bırakılmıştır. Çocuklarımıza yalnız onu göstermekle kalabilir miyiz? Edebiyatta bizim asıl büyük geleneğimiz divan şiiri geleneğidir. Divan şiirini öğrenelim. Onunla birlikte onun yanında saz şiiriyle tekke şiirini de öğrenelim. Ama bu kadarla kalabilir miyiz? Burada aklımıza bir soru geliyor. Ondan kaçınmayıp düşüne düşüne açıkça cevap vermemiz gerektir. Bizim bir edebiyatımız var mıdır? Yukarıda Türk şiirini çok sevdiğimi, hiçbir ulusun şiirinden aşağı kalmadığına inandığımı söyledim. O sözümden dönecek değilim. Ancak bir şiirimiz vardır demek, bizim bugün akla gelen anlamda bir edebiyatımız olduğunu söylemek değildir. Şiir edebiyatın bir parçasıdır. Edebiyat deyince insanın kafasını yoğuran, insanı insan eden edebiyat deyince her kişinin, asıl işi ne olursa olsun her kişinin bilmesi, uğraşması gereken edebiyat deyince ne anlıyoruz? Edebiyat yalnız güzel söz dizilerini sevmek midir? Fransız edebiyatını aydınlarımızın çoğu biraz olsun bilir. Onun üzerinde düşünelim. Şöyle bir Fransız edebiyatı da olabilirdi. Villon, Charles de Orleans, Louis, Squive, Ronsard, Dubelli, Turner, Lamartine, Hugo, Verlaine. Bu saydığım adlar arasında Fransa'nın en yüksek şairleri vardır. Ama bu kadarına yani Montaigne'i, Molière'i, Racine'i, Voltaire'i, Rousseau'yu daha böyle kimseleri çıkarttığımız bir Fransız edebiyatına edebiyat diyebilir miydik? Bir Türk edebiyatı var mı diye sorarken de bunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki içimizdeki duyguları yenerek açıkça söylemeliyiz. Bizim bir edebiyatımız yoktur. Çünkü geçmiş yüzyıllardaki şairlerimizin eserleri ne kadar güzel olursa olsun, bir insan kafası kurmaya, bir insanı insan etmeye, kendi kendisi üzerine dış alem, iç alem üzerine düşünür, çevresindekileri kavrar bir kişi elde etmeye yetmez. Daha da ileri gideceğim. Bizim şiirimiz kendi kendini anlatmaya da yetmez. Yalnız bizim şiirimizi okumakla kalanlar, onun eşsiz güzelliklerini de sezemezler. Bir Türk çocuğu bizim eski şiirimize, onun deyiş güçlerine yani ifade kudretine hayran olmak için yine de Avrupa edebiyatlarının birinden geçmelidir. Yahya Kemal ile bizim divan şiirimizden konuşun, sonra Avrupa edebiyatlarının birinden geçmemiş yalnız Türkçe, hatta biraz da Farsça, Arapça bilen bir adamla divan şiirimizden konuşun. Ancak Yahya Kemal doğru anlıyor, öteki anlamıyor demeyeceğim. Belki de doğrusu Yahya Kemal'in değil, ötekinin anladığıdır. Ama biz onun anlayışından hoşlanamıyoruz. Onun anlayışıyla şiir bize göre hiç de güzel gözükmüyor. Tatsız, yavan bir iş, bir oyuncak gibi geliyor. Demek ki bugün bizim istediğimiz, bizim anladığımız şiir, kendi topraklarımızda yetişmiş olsa dahi yine bize Avrupa yoluyla geliyor. Demek ki bizim, yalnız kendi geleneğimize göre değil, Avrupalılardan öğrendiklerimize göre, Yunan-Latin geleneğine göre kurulacak bir edebiyata ihtiyacımız var. Kendi dilimizi, kendi şiirimizi hor görmeyelim. Onları sevip öğrenelim, öğretelim. Ama Avrupa edebiyatlarını okumaktan, günden güne daha iyi bir kafayla, günden güne daha yakından inceleyerek okumaktan kaçınamayız. Bize Avrupa hayranlığı gerektir. Hayranlık derken körü körüne hayranlığı anlamıyorum. Onu ne kadar ayıp bir şey saydığımı yukarıda da söyledim. Ama bile bile anlaya anlaya hayranlık gerektir. Bugünkü edebiyatımızın yaratıcısı olması için başka yol yoktur. Geleneğimize dönmekle, yalnız eskiden kalma yazılarımızı kendimize örnek edinmekle bir şey yaratamayız. İstediğimiz edebiyatı ortaya koyamayız. Bugün bu ülkede az çok bir iş görebilen, az çok yaratıcı olan birkaç şair, birkaç yazar varsa hep Avrupa edebiyatlarından biriyle yoğrulmuşlardır. Yabancı yazarlara kapılıp onlara benzemeye çalışanlardır. Ötekilerinki sadece eskiyi, hiçbir şey katamadan eskiyi sayıklamaktır. Ortaya koydukları cansız eserlere böbürlene böbürlene milli diyorlar. Ulusal da değildir. Çünkü asıl ulusal da dışarıdan işleyen havayla ortaya konan eserdir. Geleneği zenginleştiren de odur. Bunu başka bir yazımda anlatacağım. Cumhuriyet, 5 Mart 1943. Söz sözü açar. Ne bahtiyarlıkmış insanın dostu olması. Az şeymiş şu bana ettikleri iyilik. Elime kalemi almış, nasıl kolayıma gelirse öyle yazıp gidiyordum. Sözün edebiyatçısı ne biçim olur, eli yüzü düzgün bir cümle kurmak ne demektir, orasını düşünmek yok. Kendin bilmiyorsun, bari bilenlere danış. Allah razı olsun, yine acımışlar, ben sormadan da doğru yolu gösteriverdiler. Meğer konuşma dili başka, yazı dili başkaymış. Konuşurken elimizi ayağımızı oynatır, daha ne bileyim, kaş göz eder, meramımızı onunla da anlatırmışız. Yazıda öyle şey var mı? Mesela ben bunları yazarken dilimi çıkarıyor muyum, çıkarmıyor muyum bilemezsiniz ki. Nereden bileceksiniz? Ufacık ufacık, kara kara harfler görüyorsunuz o kadar. Doğru vallahi, nelere dikkat etmişler. Ben 40 yıl düşünsem akledemezdim. Yeni Adam derler bir dergi vardır. Hep bilginler yazar, ondan öğrendim. Sayın Şevket Radu da yazmış, ben okumadım, başkalarından duydum. Kim bilir ne ince şeyler bulup söylemiştir. Yazık, kaçırdım o yazıyı. Anladığıma göre Şevket Radu benim adımı anmamış. Anmaz elbette, büyük bir edeptir. Benim gibi bir tercümeci parçasının adını ağzına alır mı hiç? Öğüt verir geçer. Bizler de o öğütten payımızı alırız. Yeni adam daha gönülsüz beni adlı adımca yazıyor. Sahi falıma da baktırmış. İlle de konuşma diliyle yazacağım diye direnmeyecek, yakında aklımı başıma toplayacakmışım. Pek sevindim bu habere. Oh oh, kurtulacakmışım demek. Kuzum Allah aşkına, yeni adam konuşma diliyle yazı dili birdir dedim mi ben? Dilimiz adlı yazımı okumuş, bir parçasını da almışsın. Ben öyle mi diyorum? Yazı dili konuşma dilinin tıpkısı olamaz elbette. Konuşurken elimizi ayağımızı oynatır, kaş göz ederiz. Onu bir yana bırak, yanlış sözler kullanırız, sonra düzeltiriz. Bir söylediğimizi bir daha söyleriz. Başımız sıkıya geldi mi şey deyiveririz. Yazı dediğin derli toplu olur. İnsan yazdığını okur da bir sözü yerinde kullanamamışsa düzeltir, çeki düzen verir. Ama konuşma dili başka, yazı dili başka olur demek değildir bu. Yazı dili konuşma dilinden daha temizdir, daha kusursuzdur, daha zengindir. Gel gelelim bizim yazı dilimiz konuşma dilimizden daha pürüzlü. Yazılanları okuyorum, Türkçe'ye de benzemez, hiçbir dile de benzemez, neler var içlerinde. Yazarlarımız Türk dilinin özelliklerini hiç hesaba katmıyorlar. Bizim yazı dilimiz konuşma dilimizden daha züğürt, konuşurken pekala anlatabildiğimiz nice şeyleri yazıya bir türlü koyamıyoruz. Bak sana bir şey anlatayım. Şair Mallarmen'in bir sözü vardır. Muallim Naci'nin bir beytini andırır. Geçenlerde lazım oldu, Türkçe'ye nasıl çevireyim diye düşündüm. Şiir kelimelerle yazılır dedim, olmadı. Şiir dedikten sonra bir durdum, senin anlayacağın bir virgül koydum. Fransızcasına daha yaklaştı ama yine olmadı. Gerçi kelimelerledir ki bir şiir yapılır diyebilecek, bunu dedikten sonra da kabara kabara sağa sola bakınacak aydınlarımız vardır. Aydın değilim ben, ana dilime o kadar saygısızlık edemem. Terbiyemden demiyorum, taş oluveririm diye korkarım. Ama seninle konuşurken bir sırası düşse de zamanla o olur desem, sen hiç yadırgamazsın. Peki Mallarmen'in sözünü kelimelerle yazılır şiir diye tercüme etsem bir suç mu işlemiş olurum? Hem bizim dilimize hem de sözün Fransızcasına daha uygun olmaz mı? Ama siz kulağınızla duyduğunuz zaman hiç yadırgamadığınız böyle bir sözü kağıt üzerinde gözlerinizle gördünüz mü kıyameti koparıyorsunuz. Sanırsınız ki devlet millet elden gidiyor. Yazı diliyle konuşma dili bir olsun demedim. Yazı dili konuşma dilinin bütün zenginliklerinden asılansın dedim. Dilimizi yeni kelimelerle yahut eski kelimeleri yine kullanarak büyütmeye, genişletmeye çalışıyoruz. Var ona da ihtiyacımız. Bu arada konuşma dilinin kalıpları üzerinde de düşünsek, onları inceleyip yazı diline de alsak fena mı olur? Konuşurken aç kapısını odanın diyoruz. Kapısını aç odanın diyoruz. Daha neler diyoruz? Bunların hepsi o andaki düşüncemizi daha iyi anlatmaya yarıyor. Ama yazı yazarken odanın kapısını açtan başka türlü söylemek yasakmış. Vallahi dinlemem öyle yasağı. Sen bak, Allah daha âli etsin, adam olmuşsun. Hem de gıcır gıcır yepyeni bir adammışsın. Bilirsin ki ara sıra atışsak bile yine severim seni. Hacı İbrahim Efendi sözleri yakışır mı senin ağzına? Neredeyse sen de onun gibi muhaverat-ı adiye-i Türkiye deyip çıkacaksın. Muallim Naci ne cevap vermiş ona? Koca Naci, öyle büyük şair, ince şair değil ama sağduyusu var adamın. Muhaverat-ı adiye-i Türkiye deyip de geçivermeyelim. Selika-i kavmi gösteren asıl o muhaverattır. Yazışımız söyleyişimize hiç benzemesin mi diyor. Öyledir. Dilin asıl yolunu gösteren konuşmalardır. Ama Naci'yi dinleyen mi kaldı? Senin için söylemiyorum. Öyleleri var ki Naci değil, mol yerde yola getiremiyor. Jordan'ın kitaptan okuyor, tiyatroda görüyorlar da yine uslanmıyor. O güzel gözlere vuruldum, ölüyorum demenin ille edebiyatçısını arıyorlar. Son zamanlarda akşam gazetesinde Sohbetler Sohbeti adıyla bir takım yazılar çıktığını duymuştum ya, okuyamamıştım. İstanbul gazeteleri çok, insan her gün hepsini göremiyor. Geçen pazar o yazılardan biri elime geçti. Yazan adamcağızın adı Takım Yıldız mıdır? Kevakibizade Yıldız mıdır? Nedir? İmza yerine 3 tane yıldız koyuyor, neyse okudum. Baktım bana çatıyor. Varsın çatsın. Bana daha nice kimseler çattı ama birkaç yanlışı var. Onları düzeltmek doğru olacak. Bir kere benim Dilimiz adlı yazımı kendine cevap sanmış. Benim dilimi o da Rumeli ağzına benzetmişmiş de. Ondan başka benzeten olamaz sanki. Kimselerin aklına gelmeyecek bir şey bulduğunu sanıyor galiba. Bilememiş işte. O sözü bana hiç değilse 15-20 kişi söyledi. Onun yazısını inan olsun okumamıştım. benden soyumu sopumu sormamışmış, söyledim diye şaşırıyor. Yani ona ne sorarsa ben yalnız ona mı cevap vereceğim? Ne oluyoruz? Hakim katında mıyız? Keyfim ne isterse onu söylerim, dinlemesin işine gelmiyorsa. Adı imlaya gelmediğinden olacak, imzasını atamayan o yazar okuduğunu da pek anlamıyor. Yabancı bir cümle için bana öyle geliyor ki cümlenin şekline, kelimelerine bağlı kalınınca o söz yalnız Türkçe'ye değil, Almanca'ya, İngilizce'ye de tercüme edilemez demiştim. Bana öyle geliyor ki sözlerini yazısına aldığı halde manasını anlamamış. Benim kanaat ve katiyetle söylediğimi sanmış. Vay, sen İngilizce ile Almanca da mı bilirsin demeye getiriyor. Bilirim bilmem. O onun bileceği şey değil. Ben sadece bir cümlenin şekline, kelimelerine bağlı kalınınca o cümle her zaman başka dile tercüme edilemez diyordum. Sözü iyi anlasın da öyle karışsın. Bir de kalem yanlışı mı bulmuş? Hatta bir kadına yabancı bir cümle derseniz, o kadının kendisiyle öteki kadın arasında ne fark gördüğünüzü anlamaması olmayacak şey değildir demiştim. Olmayacak değil, olacak şey demeliymişim. Neden? Anlamaması olacak şey değildir dersem mutlaka anlar demiş olurum. Bense ya anlar ya anlamaz, anlamamasına da imkan vardır demek istemiştim. Ama Bay Yıldız Mıldız öyle karar vermiş. Ben demek istediğimi diyememişim. Çarşı pazar konuşmasını bırakıp da kabil yahut mümkün kelimelerini kullansaymışım diyebilirmişim. Yani Türkçeyi, anamın dilini o beğenmiyor. İlla Arapça sözler istiyor diye ben de mi beğenmeyeceğim? Yazısının altına 3 yıldız konduru veriyor diye kendisini 7 kat göğe çıkmış sanıyor da dilden dile mi üstün görüyor? Bayılırım böyle büyüklüğe. Bay Takım Yıldız, kimsenin aklına gelmeyecek şeyler bulamayan bir adamdır sanmayın. Bir tane bulmuş ama pir bulmuş. Bakın ne diyor. Halbuki bir kelimesi güzel, Julie kelimesine de mesela hoş veya diğer bir sıfatı muharrirlerimiz şimdiye kadar tahsis ve lügat kitaplarımızda bu kelimeleri o yolda izah etmiş olsalardı, bugün ortada güçlük kalmayacaktı. Virgül gibi, eğik yazı gibi şeyler kullanmak onun adeti değil, dediği biraz anlaşılsın diye ben katıverdim onları. Yani Bay Takım Yıldız sanıyor ki, muharrirlerimizle lügatçılarımız istedi mi, hoş kelimesi Fransızca Julie kelimesinin karşılığı oldu gitti. Dil üzerine mi konuşuyoruz, parola uydurmaya mı çalışıyoruz anlayamadım. A benim kevakibizade Yıldız Mıldız Bey'im, dil değilsiniz sizin. Benim keyfime göre mi kurulur? Hoş kelimesini kullananlar ne manada kullanıyor, o araştırılır. Muharrirlerimizin öyle tahsis, lügat kitaplarımızın da o yolda izah buyurmalarıyla iş olup bitmez. Siz herkesin dediğini neden anlayamıyorsunuz belli. Kelimeleri boş, içlerine ne korsan alacak birer kalıp sanıyorsunuz da ondan. Yani siz, Efendimizin bir değeriniz, değiştirilmez bir benliğiniz var da bin yıllık sözlerin yok. Bay mısınız, bayan mısınız bilmiyorum ya, yazının altına 3 yıldız değil, 300 güneş assanız yine de bir şeyi ışıtamazsınız siz. Ulus, 28 Ağustos 1944. Sözün gelişi. Okumak, tuttuğumuz uğraş için gerekli yahut ona yarayacak bir bilgiyi edinelim diye değil de salt kişiliğimizi bezemek isteğiyle okumak öyle bir tutkudur ki bir kapıldınız mı pahalıya mal olur. Kitabın en ucuzu bile bizi belki kazanç getirecek başka işlerden alıkor. Hem okuma sevgisi yedikçe artan bir açlıktır sanki. İster, daha ister, ne görürse hepsini ister. Bir yığın kitap alırız, bir de bakarız, çoğu bize bir şey söylemiyor. Başından, ortasından, bir iki yere göz gezdirdikten sonra tatsız bulup atıverdiklerimiz sayılmakla biter mi? 10 kitaptan birini beğenir de sonuna kadar giderseniz ne mutlu size. Ama dinleyin sözümü. Sıkıldınız mı bırakın o kitabı. Para verdiniz diye bir kere kendinizi üzmek, vaktinizi yitirmek reva mı? Akıllıdır insanoğlu. Hem tatlı tatlı okuyup hem de parasını korumanın yolunu bulmuş. Kendine tenkitçi denir bir yardımcı yaratmış. Tenkitçi yeni çıkan kitapların hepsini okuyacak, hangisi değerlidir, hangisi değildir haber verecek. Siz de yanılmak, aldanmak tehlikesine düşmeden gidip alacaksınız. Hiç şüphe etmeyin, her aldığınız kitap iyi çıkacak. Tenkitçinin yargısına nasıl inanırım? Benim gibi bir adam değil ki o. Ben kitabı zevkim için, eğlenmek için okuyorum. O okumayı kendine bir uğraş edinmiş. Kendi de farkına varmadan benliğine yeni bir şey katmak, özünü süslemek için okumuyor. Bir iş görmek, belki de para kazanmak için okuyor. Ben sevdiğim bir kitabı açıyorum, dura dura, düşüne düşüne, içime sindire sindire okuyorum. O öyle duramaz. Özünde bir sıra kitap var. Hepsini okuyacak, hem de çabuk okuyup her birinin değerini bildirecek. Birbirimize benzemiyoruz. Benim ruhumun istediği, benim ruhuma azık olacak kitabı o nasıl ayırt edebilir? Bir kitap için benim söyleyeceğim öznel, onun söyleyeceği ise nesnel olurmuş. Neden? O bir kitabı okuduktan sonra içinde ne var? Yalnız onu mu anlatacak? Hayır, o kitap iyi mi, güzel mi onu bildirecek. Benim bildiğim güzel, iyi, çirkin birer gerçek yargısı değil, değer yargısıdır. Her değer yargısı da özneldir. Bir özne olmayınca öyle bir yargı da olamaz. Bir eserin, salt kişilerin zevkine bağlı olmayan bir değeri yoktur mu demek istiyorum? Hayır, vardır. Ama onu ancak zaman meydana çıkarır. Tenkitçinin söyleyeceği ise sizin, benim, herhangi birimizin söyleyeceğimiz gibi ancak kendi zevkini, kendi anlayışını gösterir. Diyelim ki siz, ben başıboş bırakıldık mı değersiz kötü kitaplardan hoşlanıyoruz ama tenkitçi koşup geliyor, elimizden o değersiz kitapları alıp bize güzellerini, değerlilerini okutuyor. Bakalım anlar mıyız biz o kitapları? Değersizinden, kötüsünden aldığımız bir zevk var. İyisinden, değerlisinden zevk alsak bile yine o zevki alırız. Yani tenkitçinin yardımıyla biz yükselmiş olmayız. O değerli kitap alçalır. Bilmem nerede Shakespeare'in Otello'sunu okurlar, daha çok kanlı masallardan hoşlanırlar diye Zenci'nin Cinayeti adıyla başlamışlar. Sorarım size, o adamların okudukları kitap gerçekten Shakespeare'in tragediyası mıdır? Sopokles'in Kral Oedipus'unu bir polis romanı gibi okumak olmayacak şey değildir. Louis acaba kimi öldürdü? Peki o gözle okuyunca Sopokles bayağılaşmaz mı? Otello, Zenci'nin Cinayeti, Kral Oedipus da kralın katili diye okunup oynanacağına hiç okunmasın, hiç oynanmasın daha iyidir. Bütün bu sözlerle tenkiti kötülemek mi istiyorum? Hayır, bayılırım tenkide. Tenkiti yükseltmek istiyorum. Tenkit yazısı bir şey öğrenelim diye, hangi kitap değerliymiş, hangisi değilmiş bize onu bildirsin diye okunmaz. Tenkit yazısı da herhangi bir sanat yazısı gibi zevk almak için okunur. Tenkitçi yazarla okur arasında bir simsar değildir. Okuyacağı kitapları kendi aramaya üşenen, tembel için çalışır bir seçici değildir. İyiyi kötüden ayıramayan, zevksize yol gösterecek bir kılavuz değildir. Kendi zevkini, kendi düşüncelerini, kendi duygularını söyleyen bir sanat adamıdır. Emil Zola, sanat tabiatın bir yaratılış arasından görünüşüdür demiş. Tenkit de kitapların, sanat eserlerinin bir yaratılış arasından görünüşüdür. Sanatta asıl olan tabiat değil, sanat adamının yaratılışıdır. Tenkitte de asıl olan kitaplar, söze edilen eserler değil, onları anlatan tenkitçinin yaratılışıdır. Yazıda yazanın ne yaptığı, ne ettiği görülmez diyorlar. Nedim'in "Estikçe bağda suf perişansın ey gönül" mısrağını bir düşünün. Şairin onu söylerken gerindiği belli değil mi? Sup sözü gerinmenin en şiddetli anı olmuyor mu? Nedim sabahleyin Beşiktaş'a yakın hane-i viranda uyanmış, akşam içmiş elbette, mahmurluk var. Belki testiyle suyu dikmiş, pencereden de tatlı tatlı boğaz havası geliyor. Yaşamanın tadını çıkararak bir geriniyor, estikçe bağdı sup. Ben bulu bulalı 16-17 yıl kadar oldu. O günden beri belki doğrudur ama tanıtlanamayacak şeyler ileri sürmekten çekinmeli diyerek yazmadım. Ancak birkaç dosta söyledim, onların da çoğuna öyle geldi. 16-17 yıldır bende sürüp giden bir izlenim de bir tanık sayılmaz mı? Şimdi ne zaman o mısrağı okusam o hazlı gerinmeyi duyuyorum. Okuduğumuzun ne demek olduğunu anlamaya çalışalım ya. Onun yanında sesi de dinlesek iyi ederiz. Okuduğumuz bir kat daha zenginleşiveriyor. Şair bize söylediklerinden çok şeyler duruyor. Dilimizi her gün kullandığımız sözleri bir türlü beğenmiyoruz. Arapça, Farsça olsun, Frenkçe olsun ille de yabancı söz istiyoruz. Yeni çıkan Türkçe kelimeleri de beğenenler var. Her günkü dilimizde olmadıkları için. Radyoda telgraf haberlerini, ajans haberleri diyeceğim, o J harfi betime gidiyor. Allah kurtarsın. Evet, telgraf haberlerini okurken muhtelif olaylar diyorlar. Güleyim mi, kızayım mı bilmiyorum.